Ayrım 6.
Evrim olgusuna embriyolojiden kanıt getirilebilir. Yetişkin omurgalılardan yalnızca balık solunumunu başının iki yanındaki galsamalarla yapar. Oysa yetişme döneminde karada yaşayan hemen tüm omurgalılarda galsama yarıkları görülmektedir. Ne var ki bu oluşum iribaş kurbağa yavrusu dışında hiçbirinde solunum işlevi görmez. Bunun akla yakın açıklaması kara omurgalılarının atasının balıklara uzandığıdır. Kullanılmayan bir oluşumu başka türlü nasıl açıklayabiliriz? Kurbağanın yaşam öyküsü bu yönde bize daha doyurucu kanıt sağlamaktadır. İribaş kurbağanın balık benzeri bir atadan kaynaklandığını gösteren iyi bir örnektir. Dahası, akciğerli balıkların yumurtalarından çıkan yavrular, iç galsamalı yetişkinlere dönüşmeden önce iribaşlar gibi dış galsamalıdır. Bu da hem suda hem karada yaşayan amfibiyanların o tür balıklardan kaynaklandığını gösterir. Yeni formların ortaya çıkışı da kanıt sağlayan bir olaydır. Evrim kuramına göre doğal seleksiyon düzeneğinin işleyişi sürekli olarak yeni formların ortaya çıkmasını gerektirir. Doğal seleksiyon sürecinde bu varyasyonlardan önemli bir bölümü yok olurken bir bölümü de işlenerek korunur. Doğada sürekli oluşup ayıklanan küçük varyasyonların birçoğu dikkatimizi bile çekmez. Evcilleştirmede ise doğal koşullarda dayanması zor formlar yetiştirilmekte ve korunabilmektedir. Örneğin insanın uygarlık dönemi boyunca geliştirilen pek çok köpek ve güvercin çeşitinin sayılı birkaç çeşite dayandığı söylenebilir. Sınıflamada da kanıtlar bulabiliriz. Daha önce de değindiğimiz gibi organizmaları gruplamada yapısal benzerlikleri temel alan bir sınıflama sistemi oluşturulabilir. Buna göre örneğin Felis cins ismini taşıyan kedileri köpek, kurt, sırtlan, ayı ve benzeri hayvanlarla gruplayarak daha genel Carnivora adı altında geniş bir sınıfta toplayabiliriz. Üstelik bu sınıf plasental memelilerini kapsayan daha geniş bir sınıfın bir parçası olarak alınabilir. Bu türden bir sınıflama olanağı evrim olgusunu kanıtlayıcı niteliktedir. Açıklayalım. İlk memelilerden bir bölümünün etobur alışkanlığı edindiği, aradan geçen uzun sürede bugün tanık olduğumuz grupların oluşumuna varan dallanma sürecine girdiği düşünülebilir. Gerçekten evrimi varsaymaksızın öyle bir sınıflama olanağını nasıl açıklayabiliriz? Sıraladığımız değişik kanıtlar göz önüne alındığında, evrim düşüncesinin belgelenmediği, dayanıksız bir sav ya da ideolojik bir öğreti olduğu söylenebilir mi? Kuşkusuz henüz bilinmeyen, belki de hiçbir zaman bilinmeyecek pek çok şey olabilir. Şimdiye kadar bulunan fosiller, geçmişte yok olan türlerin ancak bir bölümünü kapsamaktadır. Diğerlerine ilişkin şimdilik herhangi bir ize rastlanmadığına göre ancak tahmin yürütülebilir. Ne var ki tahminler üzerinde biyologlar arasında görüş birliğinin doğması pek kolay değildir. Üstelik bilim adamlarını uğraştıran daha temel bir sorun vardır. Çevremizde gördüğümüz sayısız çeşitteki canlılar başlangıçtaki bir ya da birkaç canlıdan evrimleşerek geldiyse bu ilk canlıların kaynağı nedir? Bu kaynak inorganik maddeler midir yoksa özel yaratma denilen tanrısal bir eylemi varsaymak yoluna mı gideceğiz? Evrim kuramı türlerin oluşumunu açıklamaktadır. Canlıların kökeni sorunu ise henüz herkesin üzerinde birleştiği bir açıklığa kavuşturulmuş değildir. Bu sorunu bundan sonraki bölümde ele alacağız. 5. Bölüm. Yaşamın kökeni. Duyunun yetersiz kaldığı yerde akıl işe karışmalıdır. Galileo. Nesnelerin kökeni. Çevresindeki canlı ve cansız nesnelerin kökeni insanoğlunun oldum olası merak konusudur. Yaşadığımız dünyanın akıl almaz çeşitliliklerle dolu olduğunu görüyoruz. Bitki ya da hayvan dünyası sayısız türlerin bir karmaşasıdır. Cansız nesneler bile sayılamayacak kadar çok çeşit sergilemektedir. Gözlerimizi kendimize çevirdiğimizde gördüğümüz daha az şaşırtıcı değildir. Oysa bu baş döndürücü karmaşanın yer aldığı dünyamız, Güneş çevresinde dolaşan gezegenlerden yalnızca biri. Uzaydan bakıldığında, yüzeyi su ve kara parçalarıyla kaplı, küçük küresel bir cisim görünümünde, başkaca özelliği olmayan bir yer. Üstelik tüm Güneş sisteminin bile evrenin sonsuzluğu içinde son derece önemsiz bir yer tuttuğu söylenebilir. Uzayın her yönünde her biri güneşimiz gibi yanan gaz kitlelerinden oluşan sayısız yıldızlar, her biri milyarlarca yıldız içeren galaksi vardır. Evren nasıl oluştu? Bugünkü duruma nasıl ulaştı? Astrofizikçiler bu soruyu yanıtlama çabası içindedirler. Kuşkusuz bu tür soruların ortaya çıkması insanın belli bir kültür düzeyine erişmesini beklemiştir. Verilen yanıtlar da kültürel gelişmeye görecelidir. Bilim öncesi dönemlerde egemen görüş mistik ve dinsel nitelikteydi. Masalımsı olan bu görüşe göre evrende olup biten her şey gizemseldir. Ya ruhsal bir gücün ya da Tanrı'nın eseridir. Onun istek ve kararlarına göre düzenlenmiştir. Kutsal kitaplarda bulduğumuz açıklamalar bu yaklaşımın en yetkin örnekleridir. Bilimsel açıklamaya az çok benzer ilk girişim antik Yunan döneminde ortaya çıkar. Platon'un Cumhuriyet adlı yapıtında okuduğumuz şu satırlar yaşadığı dönemin görüşünü yansıtmaktadır. Filozoflar ateş, su, toprak ve havayı mutlak, ilkel nesneler saymakta, arz, güneş, ay ve yıldızların bu ilkel nesnelerden oluştuğunu ileri sürmektedirler. Değişik elementler şansla ve de aralarındaki yapısal benzerlikler gereğince, örneğin sıcak soğukla, kuru ıslakla, yumuşak sertle ve daha pek çok zıtların gelişigüzel karışımıyla devinir. Tüm hayvan, bitki ve mevsimler gibi dünyamız ve göksel varlıklar bu biçimde yaratılmıştır. Evet, bildiğimiz tüm varlıklar bu elementlerden oluşmuştur. Ne var ki bu oluşum herhangi bir ruh ya da Tanrı'nın girişimiyle, sanatın aracılığıyla değil, yalnızca doğa ve şansla gerçekleşmiştir. Her şeyin oluşumunu doğa yasalarının gelişigüzel işleyişine ve şansa bağlayan bu görüş bugün de etkisini yitirmiş değildir. Yüzyıllar boyunca teologlar bu görüşe karşı kutsal kitaplarda yer alan özel yaratılış öğretisiyle karşı çıkmışlardır. Ancak özel yaratılış üzerindeki yorumlar çoğu kez birbirini tutmadığından öğretinin anlamı kesin olmaktan uzak kalmıştır. Nesnelerin kökenine ilişkin ilk diyebileceğimiz bilimsel girişimi Fransız matematikçisi Laplace'a borçluyuz. Laplace'ın 1796'da ortaya attığı nebulöz hipotezinin ana düşünceleri daha önce Alman filozofu Kant'ta dile gelmişti. Ancak Kant'ın matematikteki yetersizliği onun sorunu ele alışında bir takım güçlüklere yol açmıştı. Laplace, evreni başlangıçta dönen kocaman bir sıcak gaz kitlesi olarak varsaymıştı. Zamanla soğuyan bu kitle büzülerek daha hızlı dönmeye koyulur. Aynı zamanda giderek bir tepsi biçimini alan gaz kitlesinin çevresinden bir takım halkalar kopar. Kopma dış çevrede dönen parçaların merkez kaç kuvvetiyle onları merkeze çeken gravitasyon kuvveti arasında denge kurulmasıyla başlar. Laplace, ana kitleden kopan dış halkaların her birinin yoğunluk kazanarak bir gezegen oluşturduğunu ileri sürer. Geriye kalan orta bölüm ise güneştir. Dönen ve büzülerek yoğunlaşan gezegenlerden kopan daha küçük halkalarda uyduları oluşturur. Dünyamızın ve içindeki nesnelerin kökenine ilişkin bu genel açıklamadan sonra konumuz yaşama dönelim. Yaşam yeryüzünde ne zaman nasıl başladı? Kültür tarihinde çok eskilere uzanan bu soruya günümüzde de doyurucu bir cevap verilmiş değildir. Aristoteles'ten kaynaklanan ve 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçerli sayılan görüş, canlıların cansız maddelerden kendiliğinden, spontane, oluştuğu yönündeydi. Farelerin kirli çamaşır, paçavra ve tahıl taneciklerini içeren çevrelerde oluştuğu inancı buna bir örnektir. Bilim tarihinde bu görüş kendiliğinden üreme hipotezi diye bilinir. Kendiliğinden üreme hipotezi, Louis Pasteur'ün bakteriler üzerindeki deneysel çalışmasıyla çürütülmüştür. Pasteur, 1822-1895, sterilize edilmiş ortamlarda mikroorganizmaların çoğalmasının olanaksızlığını ispatlayarak bir canlının ancak bir canlıdan oluşabileceğini kanıtlar. Ne var ki canlıların ancak canlılardan türeyebileceği gerçeği yaşamın kökenini yeterince aydınlatmamaktadır. İlk canlının nasıl oluştuğu bugün bile değişik hipotezlere konudur. İlk canlının ortaya çıkışı sırasındaki koşulları belirlemek olanaksızdır. Ancak bu olanaksızlığa karşın kimi bilimsel çalışmaların yapılamayacağı söylenemez. Pasteur'den sonra bazı bilim adamları dünyamıza ilk canlı nesnelerin bir başka gezegenden ya da göksel cisimden geldiği savını ortaya atmıştır. Bunlara göre uzaya dağılmış spor, tohum ve benzeri türden canlı nesnelerin dünyamıza ulaşması dünyamızda yaşamı başlatmıştır. Ancak bu sav ilk canlının nasıl oluştuğu sorusunu yanıtlamamakta, yalnızca bir adım geri atmaktadır. Yaşamın dünyada başlaması uzay aracılığıyla olsa bile canlının geldiği yerde nasıl oluştuğu sorusu yanıtsız kalmaktadır. Kaldı ki uzaydan geldiği söylenen canlı nesnelerin uzun yolculukları sırasında sıcaklık, radyasyon ve benzeri elverişsiz koşullara nasıl dayandığı sorulabilir. Ayrıca o nesnelere bu yolculuğu yaptıran gücün de ne olduğu bilinmemektedir. Kimisi radyasyon basıncından, kimisi de dünya ötesi uygarlıklardan dünyamıza uğrayan uzay adamlarının geride bıraktıkları artıklardan söz etmiştir. Pasteur'ü izleyen yarım yüzyıl boyunca canlının kökenine ilişkin bilimsel bir ilerleme olmaz. Bu yönde ilk adım 1920'lerde atılır. Kimi biyokimyacılar J.B.Haldane, A.I.Oparin ve benzeri yaşamın arzın ilkel atmosferinde başlayan kimyasal bir oluşumdan kaynaklanmış olma olasılığını ileri sürerler. Onlara göre güneşten gelen ultraviyole gibi bir enerji, denizlerde çözülerek bir tür sıcak eriyik çorba oluşturan kimyasal bileşiklere yol açmış. Bu bileşiklerde sonra canlı nesnelerin temeli olan daha karmaşık molekülleri oluşturacak şekilde kendi aralarında birleşmiş olabilirdi. Stanley Miller'ın 1953'te ortaya koyduğu araştırma, günümüzde büyük yoğunluk kazanan araştırmaların hız kaynağı olmuştur. Arzın ilk atmosferine özgü koşulları elde etmek için hidrojen, metan, amonyak ve su buharı gibi nesnelerin kızgın karışımıyla işe koyulan Miller, gazlardan geçirdiği 60 bin voltluk şimşek benzeri kıvılcımla amino asit, glisin ile alanin gibi birkaç tür organik bileşik oluşturur. Başlangıçta atmosferimizde oksijen yoktu. Son yıllarda yapılan araştırmalarda aynı şekilde yaşamın kimyasal kökeni hipotezine güç veren önemli kanıtlar sağlamıştır. Canlı cansız ayırımı. En basit düzeyde ilkel canlı süreçlere bakıldığında canlı ile cansızı ayıran kesin bir çizgi bulmak kolay değildir. Daha ileri düzeylerde kuşkusuz canlıya özgü kimi özelliklerden söz edilebilir. Bunlar arasında önemli gördüğümüz birkaçını şöyle sıralayabiliriz. 1. Beslenmek. Canlının çevresinden yaşamı için gerekli maddeleri alması. 2. Büyümek. Canlının çevreden aldığı maddeleri büyümesine el verecek besinlere dönüştürmesi. 3. Çoğalmak. Canlının eşeyli veya eşeysiz üremesi. Ancak yukarıda belirttiğimiz gibi ilkel düzeyde bu tür ayırıcı özelliklerden söz etmek güçtür. Örneğin bir canlı hücrenin büyüme ve bölünme davranışlarıyla tuzun sudaki çözeltisinde kristalleşmesine yol açan moleküller oluşumunu kolayca ayıramayız. Belki şu denebilir. Bir kristalin çözeltide büyümesi için kullandığı besin çözeltideki biçimi değiştirmeksizin yapısına geçmektedir. Daha önce su molekülleriyle karışan tuz molekülleri yalnızca büyüyen kristalin yüzeyinde toplanmakla kalmaktadır. Burada gördüğümüz biyokimyasal bir özümleme değil, sıradan mekanik bir birikimdir. Ama bir an için karbondioksit, CO2, gazının sudaki çözeltisine atılan bir alkol molekülünün su ve karbondioksit moleküllerini yeni alkol moleküllerine dönüştürdüğünü düşünelim. Bu durumda alkolü canlı nesne saymamız gerekecektir kuşkusuz. Aslında bu öyle göründüğü kadar boş bir düşünce de değildir. Nitekim virüs denen oldukça karmaşık kimyasal nesnelerin kendilerini çevreleyen ortamdan aldıkları başka molekülleri kendilerine benzer yapısal birimlere dönüştürdükleri bilinmektedir. Virüsleri sergiledikleri özellikler nedeniyle hem bilinen kimyasal molekül hem de organizma türünden canlı nesneler saymaya olanak vardır. Böylece canlı ve cansız dünyaları birbirine bağlayan halkayı belki de virüsten sağladığı söylenebilir. Canlının kimyasal bileşiklerden kaynaklandığını gösteren bir başka kanıtı yıldızlar arası uzay moleküllerinde bulmaktayız. Teleskoplara bağlı spektrograflarla yıllarca önce uzayda bir takım basit moleküller bulunmuştu. Ancak son zamanlarda radyo astronomisi aralarında su ve amonyak molekülleriyle kimi organik bileşiklerinde de bulunduğu bir sürü molekülün varlığını ortaya çıkarmıştır. Uzun süre yıldızlar arası uzayda iri moleküllerin bulunabileceğine olanak görülmemişti. Çünkü uzaydaki gaz öylesine incedir ki, molekülleri oluşturacak atomların birbirine tutunmasını sağlayacak çarpışmaları son derece zayıf bir olasılıktı. Öyle görünüyor ki atomları bir araya getirip tutan, onların birleşip molekülleri oluşturmasına aracılık eden uzaydaki toz parçacıklarıdır. Bu ilkel moleküllerin canlılıkla ilgisi nedir diye sorulabilir. Yaşam tohumu denen bu moleküller, özellikle kuyruklu yıldız dediğimiz kometler aracılığıyla gezegenimize taşınmış olabilir. Canlıların dünyamızda ortaya çıkması çok sonra hava ve çevre koşullarının elverişli bir ortama dönüşmesini beklemiştir. Kirli kar topu denilen kometlerin hemen tümüyle toz ve buz parçacıklarından oluştuğu bilinmektedir. İncelemeler yaşam tohumları denilen moleküllerden bir bölümünün kometler, amino asitlerin de göktaşı dediğimiz bazı meteorit türleriyle taşındığını göstermiştir. Uzaydan bir tür yağış biçiminde gezegenimize inen yaşam tohumlarının elverişli bir ortam bulduğu bir dönemde canlı nesnelere dönüştüğü söylenebilir. Tanınmış astronom Fred Hoyle, tüm canlılarla birlikte biz insanların da varlığımızı kirli kar topularına borçlu olabileceğimizi söylemiştir. Astronomların tersine biyologlar, çoğunluk yaşamın uzaydan değil, yeryüzündeki koşullardan kaynaklandığı görüşündedirler. Ama gene de doğruluk olasılığı son derece zayıf da olsa, uzay hipotezi tümüyle göz ardı edilemez. Arzın bir dönemdeki koşulları simüle edilerek laboratuvarda oluşturulan organik moleküllere aynı zamanda uzayda rastlanması, benzer kimyasal süreçlerin evrensel bir olay olduğunu göstermektedir. Öyleyse yaşamın dünyamıza özgü olmadığı, başka gezegenlerde de görülebileceği düşüncesi hiç de yersiz değildir. Gizemli kavramların sonu mu? Daha 100 yıl öncesine kadar canlıların doğanın değil, doğaüstü bir gücün ürünü olduğu bilim adamları arasında bile yaygın bir inançtı. Kimya bilimi birbirinden tümüyle ayrı, organik ve inorganik diye iki kola ayrılmıştı. Organik maddelerin yapay olarak oluşturulmasına olanak tanınmıyordu. 1828'de bir Alman kimyageri olan F. Wöhler, idrarda bulunan üreyi cansız maddelerden oluşturduğunda yer yerinden oynamıştı adeta. Organik, inorganik ayrımı günümüz ders kitaplarında da görülmektedir. Oysa organik kimya, karbon bileşimlerinin kimyası olmasının ötesinde bir anlam taşımamaktadır. Sentetik kimyada son yüzyılın birbirini izleyen başarıları, yaşamın kökeni konusuna ilgiyi büyük ölçüde arttırmıştır. Daha önce canlılara özgü sayılan pek çok maddenin cansız maddelerden oluşturulabileceği ortaya konunca, hücre ya da en azından canlı moleküllerin laboratuvar tüpünde oluşturulması niçin olanaksız sayılsın? Bu yoldaki sayısız deneylerin kimi başarılı sonuçlarına karşın kesin bir sonuç verdiği henüz söylenemez. Bir kez virüslere ilişkin henüz fazla bir şey bilinmiyordu. Virüs, bakterilerin bile yakalandığı ince filtrelerden geçen son derece küçük bir nesne. Sonra yaşamın başlangıç dönemindeki çevre koşullarını belirlemeye olanak yoktur. Canlıların büyük bir olasılıkla ilkin suda oluştuğu söylenebilir. Ancak o sıradaki kimyasal nesnelerin ne olduğu, suyun sıcaklığı ve diğer etkileyici koşullar tahmin bile edilemez. Bu nedenle o ilk koşullara giderek canlı oluşturmaya olanak yoktur. Kaldı ki canlının ilk oluşumunun ne kadar bir sürede gerçekleştiği de ayrı bir konudur. Bu nedenle canlıların kökeni henüz bilimsel çözümü verilememiş bir sorundur diyebiliriz. Ne ki bu sorunun bir yanıtı varsa onu ancak bilimden öğreneceğiz. Bilim adamı işin kolayına kaçıp doğa dışı bir yaşam gücü ya da Bergson'un deyimiyle bir yaşam atılımı, Alan Vital, ilkesinin gizemli çekiciliğine kendini bırakamaz. Canlı süreçleri inceleyen bilim dalı biyokimya yeni bir çalışma alanı olmakla birlikte kısa sürede göz alıcı sonuçlar ortaya koymuştur. Bu sonuçlardan biri yaşamın kökenine ışık tutucu niteliktedir. Bakterilerin, özellikle virüslerin keşfi bu sonucun alınmasında önemli bir gelişmedir. Sıradan mikroskop altında bakteriyel çubuk ya da yuvar yapısı belirgin değildi. Elektron mikroskobu, ki incelenen nesneyi 10.000-200.000 kat büyütür, molekülleri gözlemlemeye olanak kazandırmakta, inorganik moleküllerden daha karmaşık olan canlı moleküllerin aslında tek hücreli canlıdan, örneğin amipten, daha basit olduğunu göstermiştir. Virüsler, ki grip türünden pek çok hastalığın nedenidir, sıradan mikroskopla saptanamayan nesnelerdir. Bunlar en ince filtrelerden geçecek kadar küçüktür. Virüsler de bakteri, amip ve diğer tek hücreli canlılar gibi bölünerek çoğalır. Ancak bakterilerden farklı olarak virüsler bilinen yiyeceklerle beslenmemekte, büyümemektedir. Bunlar besinlerini canlı dokulardan sağlayan bir tür asalaklardır. Canlı hücrelerde çoğalırlar. Virüslerden iyi bilinen biri tütün yapraklarında beslenen ve mozaik hastalığı diye bilinen hastalığa yol açan virüstür. Bu ve benzeri bazı virüslerin kristalin biçiminde elde edilmesi önemlidir. Çünkü daha önce kristal oluşturma eğilimi yalnızca kimi cansız maddelerde saptanmıştı. Böylece virüslerin doğrudan ne canlı ne de cansız olduğu söylenebilir. Virüsler canlı ve cansız dünya arasında yer almaktadır. Kristalleşme özellikleriyle cansız nesneleri, beslenme ve çoğalma özellikleriyle canlıları andırmaktadır. Buna bakarak virüslerin canlılarla cansızlar arasında köprü oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kimya laboratuvarında artık canlı bir organizmada oluşan bir bileşiğin kimyasal kompozisyonunu belirlemenin yanı sıra moleküllerin yapısal düzenlemesi de incelenebilmektedir. Elde edilen deneysel bilgiler o tür bileşiklerin laboratuvar koşullarında da oluşturulabileceğini göstermektedir. Nitekim sentetik maddelerin üretimi bu bilgilere dayanmaktadır. Bilim adamları bir yana sıradan insanların bile artık yaşam gücü gibi gizemli ya da mistik kavramlara sığınmalarına gerek kalmamıştır. Biyokimyacı laboratuvarında canlı süreçlerin kimyasal ilk koşullarını belirleme yolunda ilerlemektedir. Canlılığı bugünkü bilgilerle bile kimyasal maddelerin belli bir düzenlemesi, bir davranış biçimi olarak niteleyebiliriz. Yaşam gücü, Alan Vital gibi metafizik kavramlar, maddenin bölünmez atomlardan oluştuğu görüşünün egemen olduğu döneme ait kavramlardır. Bugün atomun elektron, proton, nötron ve benzeri parçacıkları içeren, çözümlenebilen karmaşık bir sistem olduğu bilinmektedir. Atomun kompleks ve devinimli yapısıyla oluşabilecek daha karmaşık bileşiklere belli bir sınır koymaya artık olanak yoktur. 6. Bölüm: İnsanın biyolojik evrimi. İnsan, hayvanla üstün insan arasında gerilmiş bir iptir. Boşluk üzerinde bir ip. F. Nietzsche. Teolojinin duyarlılığı. Bağnaz çevrelerin evrim düşüncesini bir türlü işlerine sindirememelerinin kökeninde yatan nedir? Gerçi bilimin başka dallarındaki gelişmelere karşı da tepkiler olmuştur. Ancak 17. yüzyıl bilimsel devrimiyle birlikte teoloji geleneksel gücünü yitirir. Bilim düşmanlığı üstü örtük sürdürülse bile kendini açığa vurmaktan kaçınır. Oysa evrim başlangıçtan günümüze değin çatışma konusu olmaktan çıkmamıştır. Tüm olgusal kanıtlara karşın evrim düşüncesi niçin bağışlanmamıştır? Bu sorunun yanıtı açıktır. Fizik dünyada olup bitenlerin açıklamasını bilime bırakmak zorunda kalan teoloji gizemsel görünümdeki canlı dünyayı, özellikle insanı, yaratıcı Tanrı'nın varlık kanıtı olarak elde tutmak istemektedir. Teoloji tutunduğu bu son mevziyi yitirmeyi göze alınamayacak bir yenilgi, bir yıkım saymaktadır.